Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. İyiyle, güzelle, hayra, sevaba, cennete yöneldiğimiz, cennete rağbet ettiğimiz, İslami anlamda birazcık daha böyle manevi bir atmosfere girmemizi tescillemiş olduğumuz mübarek gecenin sonrasında hepinizin geçmiş Recaip Kandili'ni tebrik ederek, hepinize hayırlı 3 aylar dileyerek, hepinizin Recep-i Şerif ayını tebrik ederek programı başlamak istiyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'da Ailede Huzur Araçları programındasınız. 2021'in 8. programındayız aziz dostlarım. Bu hafta Nitelikli İnsan programında kişisel bütünlüğümüz adına değerlere biraz değinmiştim. Ve aile programında da bu değerlerin aileye yönelik, aile tarafına bakacağımı söylemiştim. Dolayısıyla aile değerlerimiz, insani değerlerimiz, İslami değerlerimiz, vicdani değerlerimiz, dini, milli, manevi, kültürel, evrensel, yerel, lokal değerlerimiz dahil değerlerimiz ve bunun ailedeki yansıması, ailedeki eğitimi, ailedeki terbiyesi, bunun çocuklara kazandırılması ile alakalı bir programdasınız inşallah. Aile değerlerimiz diyebiliriz kısaca. Aziz dostlarım, öncelikle küçük bir, bizim açımızdan çok büyük ama belki sizler açısından küçük bir müjde olabilir. Programımızın şekli, formatı inşallah gelecek hafta bambaşka bir şekilde olacak. Belki yeni bir isimle, belki yeni konuklarla, yeni bir konseptle sizlerin karşısında olacağız. Dualarınızı bekliyorum. Gelecek haftaya yetiştiremezsek de Mart başında bunu yapmış oluruz. Yani 9. programda 26'sında yapıp inşallah 5 Mart itibariyle bu müjdemizi sizlerle buluşturmuş oluruz. Bu anlamda dualarınızı bekliyorum. Can dostlarım, yavrularımız açısından onların en fazla önemsediği şey anne babalardır. En fazla örneklediği şey, örnek aldığı şey, öykündüğü şey de anne babalardır. Dolayısıyla anne babalardaki değer ya da değersizlik, var olan her neyse, özellikle 3 yaşına kadar bilinçaltı kodlamasıyla çocuklara geçer. Bu dönem içerisinde sevgiyi, saygıyı, edebi, adabı, muhabbeti, sabrı, öğretemezsiniz çocuklara. Yani çocuğun böyle oturup dinleyeceği, not alacağı, yazacağı, algılayacağı bir şey değildir. Çocuğun işi oyundur. Belki oyunlarla bir miktar paylaşmayı, sabretmeyi, tahammül etmeyi, dayanıklılığı, belki biraz sevimliliği, sempatikliği, sevecenliği ifade edebilirsiniz. Belki derken kesinlikle edebilirsiniz eğer bu konuda bir bilginiz var ise, ama öylesine olmaz bu iş. Oyuncaklar burada çok önemlidir. İzlenilen filmler, onların renkleri, şekilleri, sesleri. Hani 25. kare diye bahsedilir ya, sadece 25. kare değil. Beynin algılamayacağı, bilinçli düzeyde algılamayacağı bilinçaltı dalgalarıyla, beyin dalgalarıyla sizin manipüle edilmeniz çok mümkündür. Müziğin bu anlamda çok böyle değiştirici, dönüştürücü bir özelliği vardır. Bazı müzik tarzları kişide karakter, kişilik, saygı bırakmayabilir. Bu anlamda yavrularımızın hayatında hayati derecede önemli olan değerlerin onlara kazandırılması sürecinde, eğer karakter modern psikolojide bilimsel bir açıdan ortaya konduğu şekliyle, özellikle pozitif psikolojide ilk 3 yaşında, 4 yaşında %70-75 oranında tamamlanıyorsa, acaba bu dönemde biz çocuklarımıza bu değerleri nasıl nakşedebiliriz? Kısaca bir değerlere değinmek istiyorum. Ne olduğuna? Değer her şeyden evvel şunu bilmemiz lazım aziz dostlarım. Davranışın omurgasıdır. Yani bütün duygu, düşünce, davranış, amel dediğimiz, muamelat dediğimiz şey, aslında hayat bu omurgaya tutundurulmuştur. Omurga dik durursa onları taşır. Omurga, Allah korusun, bir çıkıklığı, kırıklığı varsa, ezikliği varsa, bel fıtığı olmuş insan gibi iki büklüm onları taşıyamaz. Hani çadırın direği diyebiliriz. Değerlerimiz ailemizin vitaminidir. Bir anlamda yavrularımıza enerji veren, bir anlamda çocuklarımıza enerji veren. Mesela aile içerisinde eğer komşuya bir tas çorba götürülmesi anne baba tarafından sevinçle anlatılıyorsa, sevinçle paylaşılıyorsa, hanımefendi bir tas çorbayı hazırladığında beyefendi itiraz etmeden götürüyor ya da beyefendi bir tas çorba versek dediğinde hanımefendi yüzünü ekşitmeden o çorbayı götürüyorsa, çocuklar bunu özellikle ilk 3-4 yaşta takip ederler. Hiç çaktırmadan takip ederler. Bir süngerin emişi gibi bilinçaltına bunu emerler. Dolayısıyla onların hayatında bu sosyal sorumluluk bir zorunluluk olarak kaydedilir. Bu anlamda yavruları bu vitaminden mahrum bırakmamak adına bu programda özellikle birçok değere değinmiş olacağım aziz dostlarım. Lütfen yani programı bir taraftan dinlerken ailenize önem verdiğiniz kişiler varsa bir taraftan da telefonla, mesajla onları da uyarırsanız çok çok makbule geçer. Onların da aile değerlerine bir katkı sağlamış olursunuz. Değerler bizim neyi ne zaman niçin yapmamız gerektiğiyle alakalı bizim gerekçeli kararlarımızdır, gerekçemizdir, niçinimizdir. Yani bir eve misafir geldiğinde onu ağırlıyorsak misafirperverliğimizden dolayıdır. İnsan sevgimizden dolayıdır. Akraba canlısı olmamızdan dolayıdır. Ya da bir akrabamıza gidiyorsak Allah'a değer verdiğimiz için inancımızın olmasından dolayı, akraba ve sıla-i rahim değerlerimizin olmasından dolayı, buradan bir sevap ummamızdan dolayı, buradan rızkımızın bollaşması, ömrümüzün uzaması, Allah'ımızın bizi affetmesiyle alakalı bir ümit beslediğimiz içindir. Değerler ailemizin varoluş deklarasyonudur. Değersiz aileler ayakta kalamazlar. Birbirine değer vermeyen aileler zaten hemence dağılacağı için, hemencecik dağılacağı için görüyorsunuz yurt dışında. Maalesef bizde de bir şekilde adına sanatçı denilen sözüm ona kişilerin arasında hızla yaygınlaştı ailesizlik. Metres hayatı, dost hayatı, adına da dost hayatı, nasıl bir dostluksa bu dost hayatı demişler. İşi böyle sapkınlığa vardırırcasına aile kurmadan, yuva kurmadan, nikah olmaksızın birlikteliklerden çocuklar peyda olmaya başladı. Yani şu anda mikrofonları kirletmek istemiyorum ama bu tür çocukların bizim kültürümüzde o üç harfli malum kelimedir karşılığı. Ama o kadar böyle toplumsal bir kabul görmüş gibi medyada bunlar yer aldı ki maalesef yavrularımıza örnek oldu. Peki sonu ne oldu? Onlar açısından o kısacık dönemde kendilerini örnek gibi gösteren insanların bütün hayatları perişan oldu. Çocuklar da perişan oldu. Devam edemediler. Çünkü neden? Oradaki dayanıklılığı, oradaki sabrı, tahammülü, affetmeyi, fedakarlık yapmayı ancak aile içerisindeki maya ortaya koyar. İnsanı önemsemek gibi, sorumlu olmak gibi, aile bütünlüğünü korumak gibi, doğru olmak gibi. Bir kere doğru değiller birbirini aldatan bir aile ve aile üyeleri. Ne kadar doğru olabilir ki aziz dostlarım? Cesaret gibi, estetik gibi, bunu estetik ameliyatlardan bahsetmediğimi sizler çok iyi bilirsiniz. Estetik dediğim eşyanın hakikatinde gizli olan o Allah'ın fetebârekallahu bi'ahsenil hâlikîn, Allah en güzel yaratandır, Allah ne güzel yaratandır sözüyle ortaya çıkan, gördüğümüz zaman o tabiattaki Rabbin yarattığı güzellikleri, onları temaşa ederken onu hatırladığımız, ona şükrettiğimiz, ona teşekkür ettiğimiz o estetikten bahsediyorum. Medeni insanların binalarında, yollarında, şehirlerinde ortaya çıkan estetikten, hatlarında, tesiplerinde, minyatürlerinde, çinilerinde, o ince ince telkari işlemelerinde ortaya çıkan, hiçbir çivi kullanmadan kündekari şeklinde o ahşabın, sanatın zirvesine ulaştığı ya da sedef kalkmalarla böyle gözü gönlü bezeyen muhteşem sanat eserlerinden bahsediyorum. Coşku gibi, şefkat gibi, adalet gibi, saygı gibi değerler aile içerisinde bizi insan haline getiren bir mayadır. İnsan mayasıdır değerler, öyle söyleyebiliriz. Aile içerisinde ne kadar aile olabileceğimize değerlerimiz karar verir. Ailemizle ne kadar aile olarak kalacağımıza değerlerimiz karar verir. Bu değerlere sahip olmayan, az evvel bahsettiğim o sözüm ona sanatçıların ne kadar kısa süreli evli kaldığını, sonrasında Hatta öncesinde evliyken bile birbirini ne kadar çok fazla adına partner denilen zavallı sapkın kişilerle bin bir türlü sahtekarlıkla aldatıldığını biliyorsunuz medyadan. O anlamda değerler ailemiz için neyin önemli ve öncelikli olduğunu gösterir. Bu anlamda bilinmesi gerekir. Göz önünde olması gerekir. Sürekli yaşatılması gerekir. Değerler bu şekliyle aile içerisinde yaşatıldığında başımıza gelen bir olayın kabulü daha kolaylaşır. Bütün insanların aile üyelerinin o konuda ittifak etmesini sağlar. O anlamda değerler aileyi bütünler aziz dostlarım. Değerler gönül frekansımızın ne tür bir titreşime, rezonansa gireceğine karar verir. Bu anlamdaki rot balans ayarımızdır. Değerler çok çok önemsediğim bir unsur olarak ailelerin pusulalarıdır. Ailenin yön bulduğu, yönünü bulduğu, aileye yön verdiği manevi pusulalarıdır. Onları doğru yola ileten bir pusuladır değerler. Değerler aynı zamanda ailemizin itibarıdır. Yani çok böyle sapkın, fesih, kötü bir hayat yaşayan ailelere baktığımızda orada bir değer bulamayız. Evin beyi ailenin maişetini çalışmıyordur. Evin hanımı ailesi için elinden gelen fedakarlığı yapmıyordur. Çocuklar anne babaya saygısızdır. Anne baba çocuklara sevgisizdir. Dolayısıyla ailede diğer insanların, akrabaların dahi değer vermediği böyle pejmorde mahvolmuş bir ailedir. Bu anlamda hakikaten vitamin dedik ya, omurga dedik ya, aileyi dimdik ayakta tutan o değerler itibarımızı da bu anlamda korurlar. Ne kadar fazla değer varsa bir ailenin içerisinde itibarı o kadar artmış olacaktır. Değerler sadece vitamin değildir, maya değildir. Aynı zamanda harç ve aileleri o anlamda o harcın içerisinde birbirine bağlayan, aile yapısında birbirine bağlayan işin çimentosudur aziz dostlarım. Değerler bizim hangi noktada pes edeceğimizi gösterir. Şu anda örneğini bilmiyorum bulabilir miyiz günümüz dünyasında ama Çanakkale'de Mehmet'ini köyünden askere gönderen Fadime ninenin, tabii ki gelinlik Fadime'dir askere gönderdiği dönemde, bin bir umutla 40 yıl, 50 yıl Mehmet'e dönecek diye evlenmeden onu köyün yolunda bekleyişidir. Ne zaman pes eder seven insan? Aşık olan insan ne zaman pes eder? Aşk da bir değerdir. Ama aşkların zirvesi ilahi aşktır, malumunuz olduğu üzere. Dolayısıyla ilmin içine sahip olmanızı ve asla pes etmemenizi sağlar. Bazı hatırlarsınız, sahabe-i kiram İslam'ın ilk yayıldığı dönemlerde, ilk şehitlerimizi verdiğimiz dönemlerde işkencelerle bazıları inkar etmiştir Allah'ı ve peygamberi. Resulullah Efendimiz onların dinden çıkmadığıyla alakalı, onların kalben böyle bir şey yapmadıklarıyla alakalı bir şey söyledikten sonra, metni tam hatırlamıyorum, ne olursunuz doğrusunu hep beraber bulalım, birbirimizi bu konuda uyaralım. Şu anda aklıma geldiği için söylediğim bir örnek, önceki hazırlıklarım içerisinde yoktu. Lütfen affımı istirham ediyorum. Ama hatırladığım kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, pes etmeyenlerin bu konuda canı pahasına diliyle bile olsa kalbiyle inkar zaten Müslüman için mümkün değil ama bunu yapmayanlara artı bir övgüsü var diye hatırlıyorum. Bu anlamda hani Rabbim tabii ki işkence altındaki bütün alem-i İslam'da Müslüman din kardeşlerimize yardım etsin ama bu konuda değerimiz, yüksek bir değerimiz varsa bizim pes etmememizi sağlar. Aziz dostlarım, bu anlamda değerler sadece nerede pes edip etmeyeceğimizle alakalı bilgi vermesinin dışında o aileye bizim aidiyetimizi, kendimizi o aileye ait hissetme yüzdemizi de artırırlar. Bir aile içerisinde aldatma varsa, saygısızlık varsa, sevgisizlik varsa, inanılmaz bir şekilde şiddet varsa çocukların ve eşlerin birbirine olan, akrabaların o aileye olan aidiyeti, bağlılığı tahmin edeceğiniz gibi yok olacaktır. Sıfır düzeyinde olacaktır. Ama bir ailede gerçekten onlara itibar veren, onların vitamini olan değerler yaşatılırsa, yaşanırsa o ailenin birbirine olan aidiyeti, bağlılığı çok daha fazla olacaktır. Değerler bu anlamda ailemizde birbirimizle olan iletişimimizin de rotbalan sayırıdır. Birbirimize olan sevgi ve saygımızın da çimentosudur ya da yakıtıdır, öyle söyleyeyim. Aile kalitemizdir sonuç itibariyle can dostlarım. Ailemizin kalitesidir değerler. Aziz dostlarım, bu yüzyıl içerisinde evrensel manada bir araştırma yapılmış. Bu tabii ki içerisinde hepsinin bizim tarafımızdan kabul edildiği anlamına gelmiyor bu değerlerin. Ama bu yapılan araştırmada 21. yüzyılın değerlerinin ne olduğuyla alakalı bir çalışma yapılmış. İsterseniz onlara kısaca bir bakalım. Sonrasında asıl ben aile içerisinde biraz daha bizim kadim geleneğe daha yakın olan ama yine Harvard Üniversitesi'nin ortaya koyduğu aile araştırmasında onların bile doğrusunu görüp önerdiği bazı değerleri de bahsetmek istiyorum. Şu anda bu son 2 yıl içerisinde girdi. Geçen sene ve bu sene için korona sonrasında. Sağlık zaten vardı. 20. yüzyılın en önemli değerleri arasındaydı. Sağlık ve sağlığın korunması. Şimdi ama buna işte maske, mesafe, aşı diyoruz, bağışıklık diyoruz, hijyen bilinci diyoruz. Dolayısıyla temizlik, hani temizlik imandandır hadis-i şerifinin zirve yaptığı bir dönem oldu. Hatta yurt dışında birçok ülke billboardlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü paylaştı. Bu da bizim açımızdan elhamdülillah çok güzel bir gurur verici bir olay. Onların da bunu anlaması. Nezafetü minel iman. En sonunda dünya buraya geldi. Yani daha temiz olursak hayatımızın idamesiyle alakalı. Peki maskede ne vardır? Değerleri anlatıyorum size. Maskeyle alakalı şu anda bir değer tahmin ediyorum bulmuşsunuzdur ama yani ben yine de böyle soru sorarak daha ilginç hale getirmeye çalışıyorum programı. Maskede nasıl bir değer olabilir? Maskede insanlara saygı, insanların hayatını önemseme, devletçe konulan kurallara uyma gibi değerler vardır. Mesafede yine aynı şekilde yaklaştığınızda karşınızdaki kişi için belli bir risk barındırıyorsa hijyen açısından, COVID-19 virüsünün yayılması açısından o mesafeyi korumak çok önemlidir. Aziz dostlarım, çok enteresan. Yani koronadan önce hafif böyle maskeye benzeyen belli bir kıyafet tarzı içerisinde ağzını kapatan, işte sadece gözleri görünen, çarşaflı, ne bileyim bu tarz kılık kıyafet içerisindeki muhafazakar Müslümanlar için büyük bir kıyım vardı. Avrupa Birliği'nde işte bu tarz, onlar hijab diyorlar buna, bu tarz kıyafetlere. İşte Afganlı kardeşlerimiz gibi, tabii ki burka anlamında söylemiyorum ama belli bir tesettür şeyine uyan insanlar için inanılmaz cezalar vardı. Koronadan sonra onlar da maske takıp böyle o görüntüde en azından o tarz Müslüman hanımefendilere benzemeye başladıklarını hem Türkiye'de bazı sanatçılar hem onların içerisinde bazı medyatik insanlar ikrar etmiş oldular. Dolayısıyla bu da işin böyle bir bizim açımızdan kaderin tecellisi adına bir güzel yönü. Tabii ki biz hastalıktan sevinmeyiz. Allah'ın verdiği imtihanlardan dolayı oh ne güzel demeyiz ama şükürdar oluruz, isyan da etmeyiz. Bu anlamda hani buradan başka bir anlam çıkarmayalım. 21. yüzyılın değerleri içerisinde online olmak, dijital olmak çok önemli. Bizim online ve dijitale bakışımız biraz geride kaldı. Biraz yasaklayıcı bir unsurlu oldu. Dolayısıyla bu online'a ve dijitale hem terminoloji üretemedik, hem içerik üretemedik, hem bir duruş sergileyemedik. Ya internetini kestik çocukların, okulların, evlerin, kurumların, ya belli şekilde oraya girişle alakalı kısıtlamalar koyduk falan. Halbuki dijitalde olmak, online olmak adına webde içerik üretmekle alakalı bir şeyler yapabilseydik. Bir taraftan dini cemaatlerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, Diyanet İşleri Teşkilatı, yani 100.000'e yakın imam olduğunu biliyorum. Birer sayfa bir içerik üretseler, düşünsenize korkunç bir rakam. 100.000 sayfalık bir içerikten bahsediyoruz. 18 milyon öğrencimiz var. Birer cümle yazmış olsalar 18 milyon deneyim adına, hani o günkü deneyimleri adına, o günkü öğrendikleri adına soru bile sorsalar 18 milyon soru düşünsenize. Yani bunun 3-4 milyon ufak çocuklarımızı çıkartalım. Onlar bile sesli bile sorabilirler o kadar bilgisayar oyunları oynadıklarına göre. Dünyanın korunması bir değer. Özellikle bu küresel ısınmanın durdurulmasıyla alakalı, karbon izinin azaltılmasıyla alakalı bu değer işin gerekçe kısmı. Ama bu değerden ortaya çıkarak işte suyun daha az israf edilmesi ya da israf edilmemesi, ışığın lüzumsuzsa söndürülmesi, yakılmaması, kış döneminde yaşıyoruz şu anda, müteahhitlerimizin dünyanın korunması değerine sahip olarak daha böyle yalıtımlı daireler yapması, bu dairelere izin veren kamunun elini vicdanına koyup denetimlerini biraz daha Almanya'ya benzer şekilde sıkı tutması, bu denetimlerde öylesine izin vermemesi, gerçekten yalıtım varsa, çünkü daha sonrasında israf haram diyoruz. Tahmin ediyorum 55 milyar dolarlık yurt dışına para ödüyoruz yıllık aziz dostlarım, enerjiyle alakalı. Hem doğalgaz için, hem petrol için ve türevleri için. Hani bunun %30'luk bir kısmının ve bazı yerlerde, bazı zamanlarda 42 yatar çıkıyor, israf edildiğini söylüyoruz. 15-20 arasında, bazen 25'e kadar zaten yalıtımsızlık sonucunda yok ettiğimiz bir değer. Karbon ayak izine şu anda gürültü ayak izi, ışık ayak izi, su ayak izi de eklendi. Dolayısıyla bunların hepsine de bakmak gerekiyor. Hayvan hakları çok önemli bir değer. Hani derler ya, mal bulmuş mağribi gibi, çok affedersiniz, hemen atlarlar bir olaya. Şu anda Avrupa'nın, Amerika'nın bu olaya bakışı, Müslümanları öteleyen, ötekileştiren, aşağılayan, onların sanki böyle bir değeri yokmuşçasına onları tahkir eden, taciz eden bir sahiplenmeyle bunu yapıyorlar. Evet, şu anlamda günümüz Müslümanları, günümüzün eğitim görmemiş, aileden asaletiyle, dedesinden, babasından, annesinden bu işi görmemiş çocuklar için evet, hayvanlara karşı bir acımasızlık, bir vahşet söz konusu. Ama kadim İslam geleneğine baktığımız zaman hayvanları için vakıflar kuran, kanadı kırık göçmen kuşları için vakıflar kuran, hayvanların kış döneminde yiyecek bulamadıkları vakitlerde onlara yiyecek götürmek üzere özel vakıflar kuran, hayvanların olduğu bir yerde onları rahatsız etmemek adına ordunun yolunu değiştiren, hele sahibi güzin döneminde karıncaları bile ezmemek adına, haşeratı ezmemek adına ayaklarına halhal takıp Süleyman kıssasında, Hazreti Süleyman kıssasında Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun karıncaları ezmesiyle alakalı bir şey ortaya çıktığında, karıncaların liderinin Süleyman'ın atlarının sizi ezmesinden endişe ediyorum mealindeki çağrısıyla onların da bir canlı olduğu, zaten canlı olduğu biliniyor ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir beyanla çok daha fazla değer verdiler hayvanlara. Halal taktılar sahibi ikram ayaklarına. Bir kediye zulmettiği için cehenneme giden bir kadından bahsedilir Mekke'de ve bir çölde binbir zahmetle kuyuya inip suyunu içip çıktıktan sonra ağzı dışarıda, dili dışarıda bir köpekcağız görüp yine binbir zahmetle kuyuya inip ayakkabısıyla ona su çıkartan bir kadıncağızın çok da böyle makbul bir kadın değildir o ameli yapana kadar, ama hidayet olup cennetlik olduğu söylenir rivayetlerde. Dolayısıyla hayvan hakları İslam'ın böyle pas geçtiği, es geçtiği bir şey değildir. Hele Osmanlı medeniyeti, kadim medeniyetimiz, Resulullah Efendimiz'den aldığı terbiyeyle ondan nakledilen bütün rivayetlere bakarak hayvanlarına fazla yük yüklemek den imtina etmiştir. Onları her gün çalıştırmaktan imtina etmiştir. Affedersiniz, af buyurun, eşeklerine bile, merkeplerine, atlarına bile haftanın belli dönemlerinde izin vermiştir. Hayvana işkence eden, ona kırbaç vuran insanlar hep aşağılanmış, hor vakir görülmüştür. Ve hayvan haklarıyla alakalı hani en meşhur şeylerden bir tanesidir. Topkapı Sarayı'nı karıncaların basması sonrasında Dırahta ger ziyan etse, yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Dırahta ger ziyan etse karınca, fetvası var mıdır anı kırınca, ya da bu anlamda bir şeydi Kanuni Sultan Süleyman'ın fetva için sorduğu Şeyhülislam'a. O da yarın hakkın huzuruna varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca diye çok böyle edebi, çok güzel, çok inanılmaz bir cevap vermişti. Dolayısıyla onun da bir hakkı var. Onların da bir hakkı var. Ama zirvesi herhalde Resulullah Efendimiz'in yatsıdan sonraki uyuma tavsiyesi. Dolayısıyla bir de bir taraftan börtü böcek adına onların yaşam hakkını korumak adına bu emrin bir yönünde olduğunu düşünüyorum. Öyle beyanlar da var çünkü. Ama biz şimdi 24 saat ışıklar açık, yollar açık, arabalar vızır vızır. Bir 6-7 aylık dönemde, koronanın ilk döneminde insanların dışarıya çıkmamasıyla hayvanların ne kadar çok rahatladığını, doğal hayatın, vahşi hayatın ne kadar çok böyle kendine geldiğini basından takip etmişsinizdir. Olaya bir de o yönden bakmak lazım. Yine 21. yüzyılın derlerinde insan hakları. İnsan hakları derken tabii bazı haklar ya da Batı'nın bakış açısıyla bize lanse etmek istediği haklar, işte LGBT'nin hakkı, Boğaziçi'nde atanan meşru bir rektörü protesto etme hakkı ya da Cumhurbaşkanımız tarafından orada açılan iki yeni bölümü protesto etme hakkı gibi hakları kendilerinde görüp ama başörtüsüyle üniversiteye giren kızcağıza bu hakkı çok görüp onu bu haktan mahrum etmeyi demokrasi sanıp insan haklarını böyle çok böyle ağzında pelesenk yapıp ondan sonra üniversitenin kapısında vahşi ikna odaları kurup o yavruların başını açtırmaları bir insan suçu olarak, insanlık suçu olarak, insan hakları ihlali olarak görmeyen bir zihniyet var karşımızda. Dolayısıyla biz insan hakları dediğimizde her türlü hakkı bunun içerisinde mahfuz tutarak özellikle yaşam hakkını, özellikle din ve inanç hakkını zirve yaparak bunu ifade ediyoruz. Ama insan hakkı demek sapkınlık hakkı. İnsan hakkı dediğimiz zaman Macron'un sapkın karikatörleri, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı sapkın karikatörleri binaların, kamu binaların üstüne asma hakkı ya da LGBT'ci sapkınların Kabe'mizin, Kabe-i Şerif'in o mübarek ve muazzez resmi üzerine o paçavralarını, o logolarını, o Osmanlı revaklarını kendi renklerine boyama cüretiyle, sapkınlığıyla yaptıkları eylem değildir insan hakkı. Dolayısıyla bir tarafa, karşı tarafa saldırmayı reva görmez, inancı hakir görmeyi, inanca böyle saldırmayı kabul etmez. Katılımcı demokrasi yine 20. yüzyılın derler arasında işte kadın hakları, çocuk hakları. Burada da tabii kadın hakları dendiğinde yine spekülatif bir şeydir. Çok manipüle ediyorlar bunu. Kadın istihdamı diye böyle çok lanse edilen şeyin sanki hanımefendilerin evde yaptıkları iş onları aşağılıyormuşçasına evde aile için yapılan işler değer görmüyor. Hani değeri anlatıyorum size. Ama bir patronun emri vakisiyle ya da kurumsal olarak verilen bir kararla yapılması gereken bütün işler çok da dakik bir şekilde yapılması gerek gibi emrediliyor. Yapılmadığı zaman ceza görüyor insanlar ve bu belli bir para karşılığında da oluyor. Tabii ki çalışmaya karşı değiliz. İşin İslamcasına, insancasına, izanlı, ahlaklı bir şekilde olması durumunda. O bizim haddimiz değil. Yani ben bir hoca değilim. İşin fetva kısmını üstadlarımıza sorarsınız, kanaat önderlerine, hocalarımıza sorarsınız ama hani iki yüzlü bir bakış açısı Batı'nın 20. yüzyıl değerleri dediğimiz zaman ailemiz içerisinde hepsini alacağımız değerleri maalesef yok. Sürdürülebilir kalkınma evet. Kalkınırken sadece böyle bugünün kaynaklarını sömürerek değil, geleceğin de bir hakkı olduğunu düşünerek bununla alakalı muhteşem bir hadis-i şerif vardır. Eğer akarsının kenarında bile olsanız üç defa yıkarsınız, dördüncü israf olur. Dolayısıyla kabul edilmez. Yani akarsunun kenarındasınız. Yani ne olacak? Resul Efendimiz diyor alışırsınız bu sefer. Akarsunun kenarında değilken de böyle akarsu kenarındaymış gibi yıkarsınız. Dolayısıyla insanı israf alışkanlığına bile götürmeyen bir değer var orada. Suyu israf etmeden kullanmakla ilgili. Eğitim bu yüzyılın temel değeri. Ama nasıl olsun? Neye eğitim diyoruz? Diplomalı cahiller mi olalım? Diplomasız bilge insanlar mı olalım? Doğan Cüceloğlu hocam biliyorsunuz daha yeni vefat etti. Şu anlarda sosyal medyada özellikle birbirinden ilginç, birbirinden güzel cümleleri paylaşılıyor. Amerika'da diyor eğitim gerçekten bir fark yaratır. Amerika'da eğitim görmemiş bir insanla aynı vagonda olmak istemem. Çünkü 5 dolar için gırtlağını kesebilir. Orada diyor eğitim gerçekten bir fark yaratır. Ama ben Türkiye'ye döndüğümde insanların eğitim aldıkça daha hırslandığını, böyle devlete karşı daha acımasız davrandığını, vurgun yapmak istediğini, köşeye dönmek istediğini, insanları böyle suistimal ettiğini, onlara baskı kurduğunu, inanılmaz yani bu okumuşlardan, diplomalı cahillerden çok zarar gördü diyor bu ülke. Anadolu bilgesi dediği onun, Anadolu gönül erenleri dediği, hiç okumamış ama o bilgeliğiyle cebinden birkaç tane alim geçinen ya da bilgili geçinen insan çıkartacak Anadolu insanını övgüyle bahseder. Daha yeni, dün bununla alakalı bir yazısını okumuştum kendisinin. Hızlı olmak bu yüzyılın temel değerlerinden bir tanesi. Bugünün işini yarına bırakmamak. Helekel müsevvifun diyor ya, yani helak olduysa müsevvifler, neme lazımcılar, vurdum duymazlar, erteleyenler, yarın yaparız diyenler falan. İşte hız bu yüzyılda çok önemli. Bunu da bir anlamda çocuklarımıza verebilmemiz gerekiyor. Teknoloji yine önemli bir değer. Ama teknolojinin hangisi? Elbette ki işimize yarar bir teknoloji. İsrafı ya da marka çılgınlığını ortaya koyan, işte telefonun son modelini almak değil, teknolojiyi takip etmek, işimize yarayan, işimizin daha rahat, daha güzel, daha kolay, daha hızlı, daha güvenli görüleceği teknolojilere yönelmemiz. Yerel yönetimler gerçekten adevi merkezcilikten vazgeçme adına, sivil toplum, STK'lar, vakıf ve dernek hareketleri, çok katılmamakla birlikte sporun birleştirici gücünü, hani bunu bir başka kaynaktan aldığım için buraya aldım. Ama ben sporun son yüzyılda bize söylendiği gibi insanları birbirine kaynaştıran bir değer olduğunu maalesef örnekleriyle göremedim. Şehirler, iller, ilçeler birbirine düşman. Arkadaşlar birbirine düşman. Sanki karşı takımın taraftarı olunca aile içerisinde bile bazı ailelerde kaynaştırıcı etki yerine ayrıştırıcı bir etki oluyor. Sporun, hani belli bazı spor dallarının amatör bir şekilde kalması kaydıyla profesyonele dönmeden çocukların böyle büyüme çağında çok büyük karaktere bir etkisi olduğunu biliyorum. Ama o para kazanma hırsıyla, o taraftar gücünü arkasına alıp bir de buna medya çılgınlığı eklenince çok vahşi bir güce dönüştüğünü biliyorum. Bu anlamda onu bir değer olarak maalesef kabul edemeyeceğim. Müziğin iyileştirici gücü bu dönem içinde çok daha önemli hale gelecek aziz dostlarım. Bir yıldan beri yalnızız. Bir yıldan beri birbirimize sarılamıyoruz. Bir yıldan beri ziyaretleşemiyoruz, gelemiyoruz, gidemiyoruz. Bir başımıza kaldık gibi. Dolayısıyla bu kişinin kendi başına kaldığı dönemde müzik ruhun gıdasıdır derler ya. Oruç Rahmi Güvenç hocamın önerdiği şekliyle bizim Osmanlı geleneğinden gelen her vaktin ezanının farklı bir makamla okunmasından da yola çıkarak farklı makamların hangi haleti ruhaniyemizde nasıl bir etki oluşturduğuyla alakalı bir okuma yapsanız, bir araştırma yapsanız çok çok iyi olur. Müziğin böyle bir etkisi var. Farklılıkların yönetimi bu yüzyılın temel değerlerinin bir tanesi. Evlatlarımız birbirinden farklı, konu komşu birbirinden farklı, ailede akrabalar birbirinden farklı, Türkiye dünyadaki ülkelerden farklı, dinler, diller, gelenek, görenek, kültür birbirinden farklı. Dolayısıyla çocuklarımızı böyle cam bir fanus içerisine alıp homojen bir şekilde sadece ailenin anne baba çocuk üçlüsü, beşlisi, onlusu içerisinde yetiştirme şansı, besleme şansı yok. Bu farklılıklara tahammülü, farklılıklarla uzlaşmayı, farklılıklarla bir araya gelip medeni ve uygar bir şekilde yaşayabilmeyi onlara bir değer olarak vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili en önemli gerekçem Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine mutabakatıdır. Medine'ye malumunuz hicret ettiğinde oradaki müşriklerle ve Yahudilerle bir Müslüman olarak üçlü bir grup oluyorlar tabii orada. Yahudiler, müşrikler ve Müslümanlar. Medine anlaşmasına göre, sözleşmesine göre onların da bir cemaat olduğunu, millet olduğunu, onların da artık diğer şeylere göre ayrıştığını ifade eden şeyler var anlaşmada. Bu bakış açısını verebilmek gerekiyor. Yani genellemeler çok kötü. Yani bütün Hristiyanlar kötüdür, bütün Yahudiler kötüdür, bütün Türkler kötüdür, bütün Kürtler kötüdür, bütün işte gavurlar kötüdür. Zaten gavur derken böyle söylediğimizde anlam çok daha farklı yerlere gidiyor. Bütün dediğimiz her şey yanlıştır. O bütünlerin içerisinde iyiler de vardır, kötüler de vardır. Dolayısıyla o tür genellemeler bizi o değersizliğe götürür. Çünkü kendimizi oraya kapatırız. Bu yüzyılın temel değerlerinde yine nükleer, kimyasal, biyolojik silahların önlenmesi var. Bir biyolojik silahın inşallah öyle değildir ama dünyayı ne hale getirdiğini gördük COVID-19 dolayısıyla. Yine çevrenin korunmasıyla alakalı, çevre bilinci, doğal hayatın korunmasıyla alakalı hayvanlar, bitkiler, canlılar, yeni iş alanları ve istihdam hızla daralan ekonomilerde büyük bir değer haline geliyor. Dolayısıyla insanlara yardım etmek, bir canın bir cihan ettiği dünyada bir işe vesile olan onu yapan gibi ise bu tarz iş arayan dostlarımıza yardımcı olmak o manevi değerimizden kaynaklanıyor. Kişisel bakım ve formda kalmak da bu yüzyılın temel değerlerinden bir tanesi. Resulullah Efendimiz'in hemen "Men kâne şâru falyukrimhu falyukrimhu" hadis-i şerifinde vurduğu şekliyle kim ki saç sakal bırakırsa saçını ikram etsin. Biliyorsunuz kendisi zeytinyağlı saç bakımı yapardı. Zeytinyağıyla saçına bakım yapardı. Sakalı çok düzgün taranmış, hırpani gibi değildi. Dolayısıyla kişisel bakım da Müslümanın pejmurde görüntüde ya da bir insanın pejmurde görüntüde olmamasını sağlayan bir değer. O değerde yine Resulullah Efendimiz'in hani bir kişiyi çok pejmurde bir şekilde görüp ya senin üzerine giyeceğin bir kıyafet yok mu diye sorduğunda onu da var ya Resulullah evde demesi üzerine onu git giy. Çünkü Allah bir kuluna verdiği nimeti onun üstünde görmek ister sözünü de burada hatırlatmak isterim. Can dostlarım bu tür değerlerimiz var. Bu tür değerlerimiz var da işte biz bu değerleri yavrularımıza nasıl kazandıracağız? Onlara bu değerleri nasıl vereceğizle alakalı bir sıkıntımız var. Size bazı değer başlıkları vermek istiyorum. Yazamazsanız radyomuzda biliyorsunuz arşivde tekrardan dinleyebilirsiniz. Kendi bilgisayarınızdan durdurarak not alarak dinleyebilirsiniz. Bazı önemli değerleri en azından gündeminize almayı, çocuklarınızı cömertlikle tanıştırmanızı. Tabii siz cömert olmazsanız onlar cömertlik diye bir değere sahip olmayacaklardır. Siz adaletli olmazsanız onlar cömert olmayacaklardır. Siz hanım tarafı erkek tarafı diye, kız tarafı erkek tarafı diye aileleri ikiye ayırırsanız, halası ve teyzesi arasında, amcası ve dayısı arasında farklı bir muamele yaparsanız onlar bu konuda hevesli olmayacaklardır, cömert olmayacaklardır. Güvenilir olmakla alakalı çocuklarınıza bir değer vermenizi tavsiye ederim. Kendine güvenen bir çocuk yetiştirmenizi, ruhsal ve manevi açıdan çöküntüde değil, gerçekten kendini iyi hisseden, اَلَا بِذْكِرَ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُوبِ ayet-i kerimesinde buyurduğu şekliyle kalpler ancak Allah'a zikirle mutmain olur, tatmin olur buyruğuyla onları tanıştırdığımız bir değer. Sevimli, düzenli, motivasyonu yüksek, sadakatli, mutlu, ilgili, kendi kendine de motive olabilen, şu zor günlerde özellikle çabasını, mücadelesini esirgemeyen, araştırmacı ruhlu, inceleyen, bir ekip çalışmasıyla aile içerisinde ya da dışarıda o çalışmayı yapabilen, krizleri yönetebilen, ilişki kurabilen, yani karşı tarafla etkileşim içerisinde bulunabilen, hani el mümin ye'lef ve yu'lef ve la hayra fî men la ye'lef ve la yu'lef buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin kendisi iyi geçinen, başkasıyla da iyi geçinen kişidir. Başkasının da kendisiyle iyi geçindiği kişidir, özür diliyorum. Kendisi iyi geçinmiyorsa, başkası da kendisiyle iyi geçinemiyorsa o kişide hayır yoktur diye de buyuruyor. Bu anlamda yani sıcakkanlı olmak lazım. Eğitim önemli bir değer. Bu anlamda eğitimler bizim problemlerimizi tanımlamaya, onları çözmeye, eksikliklerimizi tamamlamaya, kötülükleri bertaraf etmeye, daha güzel bir Türkiye ve dünya kurmaya vesile olursa iyi eğitim olur. Bu anlamda hani mevcut eğitimlerin çocuklarımıza ne kazandırdığıyla alakalı da bir sorgunun içerisinde olmamız lazım. Çocuklarımızı gerçekten Muhammedül Emin Üsve-i Hasene ise ona öykünüp, onu modelleyip güvenilir bir yavrucak olarak yetiştirmek, onlara bu değeri vermek, titiz, mütevazi, alçak gönüllü, böyle canlı, kibar, vefakar, gerçekten iyi sezen, sezgisi iyi olan, jetonu köşeli değil, zeki çocuklar yetiştirmemiz lazım. Girişimciliklerini desteklemek lazım. Dışa dönük içe kapanı değil, dışa dönük bir yavrucak yetiştirmek lazım. Enerjik bir yavrucak yetiştirmek lazım. Ya da aile içerisinde böyle olmak lazım. Utanabilmesi lazım çocuklarımızın. Yani çok utangaçlık böyle bizim toplumda çok iyi görünmez ama o anlamda söylemiyorum. Hani ismini bile söyleyemeyen çocuk artık utangaç değildir. Ona başka bir şey denir. Utanabilme bizim kadim derlerin en önemli unsurlarının bir tanesidir. Hani utanmıyorsan istediğini yap diye söylenmiş ya. Utanmıyor şimdiki nesil. Hiçbir şeyden utanmıyor. Dine karşı bir saldırı yaparken, dindara karşı bir saldırı yaparken, yaşlıya karşı bir saldırı, küçüğe karşı bir saldırı yaparken, hayvana karşı bir saldırı yaparken bir ar damarı çatlamış denir ya. Bu anlamda hani utanabilen bir nesil de yetiştirmekle mükellefiz aziz dostlarım. Can dostlarım, gerçekten neşeli, güler yüzlü, sevecen, entelektüel, ahlaklı, muhafazakar, yetenekli, pozitif bakan olaylara, hünerli, becerikli, kreatif dediğimiz böyle sıra dışı düşünen, hazır cevap, samimi, içten, gerçekten destek olan yavrucaklar yetiştirmemiz lazım. İşbirliğine açık, ortak çalışmaya açık yavrucaklar yetiştirmek lazım. Maddeci ve dünyacı değil, maneviyatı büyük, iyilik yap deniz at, balık bilmezse Halik bilir inancına sahip, rızkın Allah'tan olduğuna inanan ve böyle insana el açmayan, buna imtina etmeyen, bundan imtina eden yavrucaklar yetiştirmemiz lazım. Bağışlayıcı, affedici, gözü pek cesaretli, atılgan ama bir taraftan da gerçekten çalışmasını, azmini, mütevaziliğini, böyle kendini övmeden biraz da ailesine ya da akrabalarına işi bırakan, onların kendisini tanıdığı şekliyle kendisini ifade eden, çok böyle başı dik olacak ama dik başlı olmayacak bu anlamda yavrucuklar yetiştirmemiz lazım. Aziz dostlarım, aile derlerimiz anlatmakla, konuşmakla bitmez. Bizi biz yapan kadim derlere arada sırada bakmanızı, ecdadın bu değerleri onlara nasıl verdiğiyle alakalı okumalar yapmanızı, internetten araştırmalar yapmanızı size tavsiye ederim. Son olarak 2016 yılında Eric Allengoss tarafından The Elements of Values diye, özellikle tabii ki iş dünyası için ortaya konan bir değerler piramidi ama bu içerisinde bizim çocuklarımız için de önemli unsurlar var. O anlamda çok kısaca size bu 30 değeri madde madde saymak isterim. Alın teriyle değil, akıl teriyle çalışan bir kişi olmak lazım. Hani nasıldır bu? Alet işler ele övünür derler ya. Alet edevatı kullandığınızda o alın teri, o bedensel gücünüz çok daha işin pratik yolunu bulmanızı sağlar. Sorunları ortadan kaldıran, maliyeti düşüren, kaliteyi önemseyen, çok böyle çeşitli ve zengin davranışlar yapabilen, ürünler ortaya koyabilen, duygusal anlamda çekici, bilgi verici, çok yönlü, çok bağlantılı, entegrasyona önem veren, entegre olan, iyi organize olan, riski azaltıcı bir bakış açısına sahip olan, karşı tarafın da kazanmasını sağlayan, Rabbena hep bana acı değil, işi sadeleştiren, basitleştiren, olaylara zaman kazandırıcı bir yönle bakıp gerçekten karşıdaki kişiye zaman kazandıran bir faaliyet yapan, işi kolaylaştıran, iyilik sever, rahatlatıcı, eğlenceli yönüyle de hani gördüğünüz zaman sempatik, tebessümü ki ilave cehî keleki sadakatun buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hani tebessüm kardeşinin yüzüne sana bir sadakaysa onu esirgememek gerekiyor. Çekici, hani bu anlamda çok böyle donuk, soluk, bitmiş, ölmüş, yanına yaklaşılmaz değil ama sevimli, sempatik bir kişi. Ortak değerleri oluşturabilen, gerçekten eşyanın özündeki hakikatine, estetiğine yani vakıf, nostaljiye değer veren, tarihe, aile geçmişine değer veren, ödüllendirici, cezalandırıcıdan çok ödüllendirici, insanların kaygısını azaltan, insanları o aileye ait hissettiren, orada onları kalıcı hissettiren, motivasyonlarını yüksek tutan, en önemlisi o ailede o insanların yani yavrucaklarımızın kendisini gerçekleştireceğine onları inandıran, bu konuda onlara ümit veren, en önemlisi de zirvede social impact dediğimiz insanların kendisini aşmasına ön ayak olan, onlara destek olan, onları bu konuda yüreklendiren, cesaretlendiren değerleri ailemize kazandırmamız lazım. Can dostlarım, kulağınız bizde olsun. Gelecek hafta inşallah çok güzel, çok değerli bir konuğum var. Ama o ya o konukla ya ondan sonraki programda, programın adını da değiştirecek yeni bir konseptle inşallah karşınızda olacağız. Dualarınızı bekleriz, önerilerinizi bekleriz. Çağırmamız gereken konuklarla alakalı, konuşmamız gereken, sizle buluşturmamız gereken uzmanlarla alakalı her zaman önerilerinize muhtacız. Gelecek hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, hoşça kalın efendim.